Yahudilerin fısıh bayramı yakındı, İsa Yeruşalim'e çıktı diyor. Yorumunu yapmakta olduğumuz İncil'den Yuhanna kesim 2. bölüm 13. ayette. İsa Mesih fısıh bayramında Yeruşalim'de tapınağı satıcılardan temizliyor. Bu onun ilk sözleri. Burada yine başka bir coğrafi birimle karşılaşıyoruz. İsa Mesih Galile bölgesinin Kana köyünden yola çıkmış, sonra Kapernaum kasabasına geçmiş ve oradan da şimdi Yeruşalim'e gelmişti. Yuhanna'nın bu bayramı Yahudilerin fısıh bayramı olarak adlandırılmış olmasına dikkatinizi çekmek istiyorum. Artık eski antlaşmadaki gibi buna Rabbin fısıhı demiyorlardı. İsrail halkı bunu artık Yahudilerin fısıh bayramı, bir tür dinsel ve biçimsel bir bayram olarak kabul ediyordu. Birçok Yahudi için de bu bayram iyice anlamını yitirmiş bir tür dinsel gelenek haline gelmişti. Oysa fısıh bayramının özünde yatan kurban gerçeği şimdi orada onların ortasında duruyordu. Elçi Pavlos, İsa'nın kurbanlık fısıh kuzusu olduğunu İncil'de şu sözlerle dile getirir. Çünkü fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. Evet, Rabbimiz Yeruşalim'e gitmişti. Onun Yeruşalim'e bu gidişi halka yönelik hizmetinin başlarında değil, büyük bir olasılıkla birinci yılının sonlarındaydı. Geleneklere göre bütün Yahudi erkeklerin yılda en azından 3 kez olmak üzere Yeruşalim'e gitmeleri gerekirdi. Fısıh bayramında, Pentekost bayramında ve Çardak bayramında. İsa'nın Yeruşalim'e gidişi büyük bir olasılıkla Nisan ayının 14'üne gelen fısıh bayramı sırasında olmuştu. Görüleceği gibi Yuhanna İsa ile ilgili gelişmeleri kaydederken coğrafya üzerindeki yerleşim birimlerini ve olayların geçiş tarihini belirlemede yardımcı olacak bilgileri kayıtlarına titizlikle geçirmiştir. İsa'yı burada tapınağı satıcılardan temizlerken, onları tapınaktan kovarken görüyoruz. İsa bunu iki kez yapmıştır. Birincisi hizmetine ilk başladığı zaman, ikincisi de hizmetinin son günlerinde meydana gelmiştir. Tapınakta sığır, koyun, güvercin satıcılarıyla para değiştirenleri kurulup oturmuş buldu diyor Yuhanna 2. bölüm 14. ayette. Bu satıcılar orada tapınağın içerisinde kurbanlık hayvanlar, azatlık güvercinler satıyor ve para bozuyorlardı, para değiştiriyorlardı. Çok ilginçtir. Orada yapılan alışverişlerde bu satıcılar tapınağın kendi parasının dışında başka hiçbir parayı kabul etmiyorlardı. Tapınağa gelen ziyaretçiler beraberlerinde getirdikleri paraları orada bozdurmak, değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Ve bu adamlar bu işten büyük kazançlar elde ediyorlardı. Tıpkı döviz büroları gibi para değiştirirken büyük komisyon alıyorlardı ve aldıkları paranın karşılığında tapınağın parasını geri öderken çok daha az bir para ödüyorlardı. İşte parayı da zaten buradan kazanıyorlardı. Sizin anlayacağınız bu kimseler tapınağa akıllarınca iyi bir tezgah açmışlardı. Niçin böyle bir sisteme başvurmuşlardı? Niye böyle yapıyorlardı? Yanıtı basit. Halkın din duygularını kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp halkı sömürüyorlardı. Temiz inanç sahibi kimselerin saflığından yararlanıp kendilerine kazanç sağlıyordu. Nasıl mı? Anlatalım. O günlerde Roma İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde dolaşan, üzerinde Sezar'ın figürü ve putperestliğin damgası bulunan Roma paralarını alıyorlar ve bunu sadece tapınaktaki alışverişlerde geçerli olan Yahudi parasıyla değiştiriyorlardı. Yine büyük paraları küçükleriyle orada değiştiriyorlardı. Sözde tapınakta Yahudi müminler için hizmet ediyorlardı. Bir başka deyişle bu adamlar tapınağı bir banka durumuna getirmişlerdi. Böyle yapmakla dini sadece basitleştirmemişler ama aynı zamanda ucuzlatmışlardı. Ben inanlı topluluklarında para üzerinde ağırlıkla durulması ve cemaatten sık sık para toplanması taraftarı değilim. Elbette inanlı topluluğunun bir araya geldiği binanın masraflarının karşılanması ve bazı araç ve gereçlerin sağlanması ve yine bazı Rab işçilerinin desteklenmesi için kilisede para toplanacaktır. Ama bu konu her zaman sanki çok ve en önemli konuymuş gibi öne sürülmemelidir. Bu adamlar tapınakta bir de çeşitli hayvanlar satıyorlardı. Kurbanlı kuzular, koyunlar, öküzler hep oradaydı. Hayvan sesleri, pazarlık yapanlar, çığırtkanlar, para bozduranlar, sanki bir pazar yeriydi orası, o tapınak. Din bu kadar ucuzlamamalıydı. Bugün de hemen hemen bütün dinlerde halkın inançlarından yararlanarak kendilerine kazanç sağlayan din tacirlerini görmek mümkün. Aynı şeyleri dediğim gibi her tarafta, kiliselerde, havra ve diğer mabetlerde görmek mümkün. Ben bu tür uygulamalara fırsat verilmemesi taraftarıyım. İşte ne yapıyor? İplerden bir kamçı yapıp tümünü, koyunları, sığırları tapınaktan dışarıya attı. Para bozanların paralarını çevreye saçıp masalarını devirdi. Güvercin satıcılarına bunları buradan kaldırın dedi. Babamın evini pazar yerine dönüştürmeyin. Öğrencileri kutsal kitapta ona ilişkin şu sözü anımsadılar. Evin için gösterdiğim çaba beni yiyip tüketecek. Yuhanna 2:15-17 ayetler arası. Rab gerçekten çok öfkelenmişti. Onun sevecen ve tatlı bakışları kadar öfkesinin de farkına varmamız gerekir. Çünkü o tüm haksızlıkları büyük bir öfkeyle cezalandıracaktır. Bazı ressamlar İsa'yı zavallı, güçsüz bir şekilde resimliyorlar. Belli ki onun, yani İsa'nın kim olduğundan henüz haberleri bile yok. Evet, İsa'nın öğrencileri bunun üzerine Mezmur 69 ayet 9'daki sözleri anımsamışlardır. 69. Mezmur'da yeni antlaşmaya 17 aktarılma yapılmıştır ve yine yeni antlaşmaya kendilerinden en çok alıntı yapılmış 6 mezmurdan bir tanesidir. Bu mezmurlardan Yuhanna 15:25'te, 19:28 ve 29'da tekrar alıntılar yapılmıştır. Yeni antlaşmaya en çok aktarılan mezmurlarda 2, 22, 89 ve 118. mezmurlardır. Yuhanna 2. bölüm 18-19'da şöyle diyor. Bunun üzerine Yahudi yetkililer ona yaptığın bu işlerin doğruluğuna ilişkin ne belirti göstereceksin bize diye sordular. İsa şu yanıtı verdi. Bu tapınağı yıkın, 3 gün içerisinde onu yeniden yükselteceğim. İsa'nın bu tapınağı yıkın dediği zaman kullandığı yıkmak sözcüğü Grekçe'de luo'dur ve anlam olarak çözmek demektir. Kuşkusuz İsa burada tapınak derken kendi bedeninden söz ediyordu. 20. ayette şöyle diyor, bunun üzerine Yahudiler bu tapınağı kurmak 46 yıl sürdü dediler. 3 gün içinde mi onu yükselteceksin? Bu dönemde Yeruşalim'deki tapınak Herodes'in tapınağı olarak biliniyordu ve hala inşaat halindeydi. 46 yıldan beri yapılmakta olduğu halde henüz her şeyi tamamlanmamıştı. Burada Grekçe sözcüklerin kullanım özelliklerine kısaca değinmek istiyorum. Örneğin 14 ve 15. ayetlerde İsa'nın tapınağı temizlediğinden söz edilirken tapınak için Grekçe'de hieron sözcüğü kullanılmıştır ve bu bir bütün olarak tapınağın tamamı anlamını vermektedir. İsa'nın temizlediği yer özellikle tapınağın dış avlusuydu. İsa'nın 19. ayette kullandığı ve Yahudilerin 20. ayette tekrar ettikleri sözcük Grekçe'de anaos sözcüğüdür ve tapınağın iç kesimi anlamına gelir. Bu sözcük Pavlos'un 1. Korintoslar 6. bölüm 19'da kullandığı gibi beden anlamında da kullanılabilir. Söz konusu bu ayette Pavlos, kutsal yerin insan eliyle yapılmış tapınak olmadığını ama bedenlerimizin kutsal ruhun tapınağı naos olduğunu söylemektedir. Yahudiler Rab'be bu sözle gerçekten elle yapılmış olan tapınağı mı yıkıp yıkmayacağını soruyorlardı ama İsa burada kendi bedeninden söz ediyordu. 21. ayette oysa İsa bedeninin tapınağından söz ediyordu diyor. İsa bu tapınağı yıkarlarsa bunun 3. gün yeniden ayağa kaldırılacağını söylüyordu. İsa burada egeiro sözcüğünü kullanıyordu. Bu aynı sözcüğü Yuhanna bu İncil'de, yani İncil'in Yuhanna kesiminde 5 kez kullanmıştır. Bu sözcüğün gerçek anlamı uyanmak demektir ve sözcüğün kullandığı her yerde ölümden uyanmak, dirilmek anlamlarında kullanılmıştır. Pavlos da bu aynı sözcüğü Pisidya Antakya'sında yaptığı konuşmada 4 kere tekrarlayarak İsa Mesih'in ve de inanlıların ölümden dirilmesi bağlamında kullanılmıştır. Yine bu sözcük Lazar'ın ölümden yaşama kavuşturulmasında Lazar uyandı sözleriyle dile getirilmiştir. Egeiro sözcüğünde karşımıza çıkan görüntü budur. İsa da kendi bedeninden söz ederken aynen bundan söz ediyordu. Ama İsa'nın öğrencileri ta İsa ölümden dirilinceye kadar bunu anlamamışlardı. Öyle ki diyor Yuhanna 2. bölüm 22. ayette, ölümden dirildiğinde öğrenciler İsa'nın bundan söz ettiğini anımsayarak kutsal yazıya ve İsa'nın söylemiş olduğu söze iman ettiler. Şimdi ise Yeruşalim'de Nikodemus'la görüşüyor. Bu onun ikinci sözüdür. Şimdi oldukça değerli dostum ilginç bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. Aslında tüm konuyu iyi bir şekilde gözetleyebilmek için 23. ayetten başlayarak Nikodemus'la ilgili hikayenin anlatıldığı 3. bölümün ortalarına kadar okumamız gerekir. Bütün bunlar Fısıh Bayramı sırasında Yeruşalim'de meydana gelmiştir. 23. ayette şöyle diyor, Fısıh Bayramı'nda İsa Yeruşalim'deyken birçokları gösterdiği belirtileri görerek onun adına, yani İsa'nın adına iman ettiler. Birçok kişi bu ayeti okuyup insanların İsa'ya inanmalarının çok güzel bir şey olduğunu söylüyorlar. Güzel olup olmadığı şöyle dursun, onların bu imanı insanı kurtaran türden bir iman değildi. İsa'nın yaptığı mucizeleri görünce etkilenmişler ve İsa'nın sözlerini istemeseler de onaylamak durumunda kalmışlardı. Bunun böyle olduğunu bakın şu sözlerden açıkça anlıyoruz. Ama İsa kendini onların isteklerine bırakmadı. Çünkü hepsini tanıyordu. İnsana ilişkin kimsenin tanıklığına onun, yani İsa'nın ihtiyacı yoktu. Çünkü insan yüreğinden geçenleri biliyordu. Yuhanna 2, 24 ve 25. ayetler. Burada söylenmek istenen gerçek İsa'nın onlara inanmadığıydı. Onlar İsa'ya inanıyor ama İsa onlara inanmıyordu. Diğer bir deyişle onların İsa'ya olan imanları onları kurtuluşa kavuşturan türden bir iman değildi. Ve dolayısıyla İsa bunu hemen anlamıştı. Çünkü İsa insanların yüreklerinden geçenleri rahatlıkla okuyabiliyordu. Bu İsa'ya inandıklarını söyleyen insanların karşılaşabileceği tehlikelerden bir tanesidir. Önemli olan şey İsa'ya inanıyorum derken neyi kastettiğinizdir. İsa'ya inanıyorum derken İncil'in gerçeklerine inandığınızı mı dile getirmek istiyorsunuz? Önemli soru şudur. İsa'ya günahlarınızın bağış bulması için ölmüş olan bir kurtarıcı olarak güveniyor musunuz? Tanrı önünde aklanabilmeniz, doğru sayılabilmeniz için İsa Mesih'in ölümden dirilmiş olduğunu kabul ediyor musunuz? Cennete gidebilmek için İsa tek güvenceniz midir? Buradaki İnsanlar ruhsal konularla biraz ilgiliydiler. İsa'nın mucize yaptığını gözleriyle görünce bu hoşlarına gitmiş ve bunun yarattığı duygusallıkla bu insanlar İsa'ya iman ettiklerini zannetmişlerdi. Bunlar bir yerde İsa'nın mucizelerine tanık oldukları için iman etmek, en azından bir tür sempatizan olmak durumundaydılar. Ama İsa onların içtenliğine inanmamıştı. İmanlarının gerçek olmadığını görüyordu. Çünkü o bütün insanları çok iyi tanıyordu. İnsanların kalbinde, yüreklerinden neler geçtiğini, kalplerinde neler yattığını çok iyi biliyordu. İnsanların nasıl oldukları konusunda İsa'nın hiç kimsenin akıl hocalığına ihtiyacı yoktu. Çünkü o insanın yüreğinde neler yatıp neler yatmadığını, neler geçtiğini zaten çok iyi görüyordu. Diğer bir deyişle değerli dostum, İsa Mesih kendisini orada toplanan kalabalığa teslim etmemişti. Ona inananların sayısında epey bir artış yaşanmaya başlamıştı ama İsa onların bu sahte imanı karşısında kendisini hiç de onlara bırakmıyordu. Ferisi Nikodimos İsa'ya geldiği zaman İsa kendisini ona teslim edecek. Yani Nikodimos'u can kulağıyla dinleyecek, ona ruhsal kılavuzlukta bulunacaktı. Çünkü Nikodimos'un imanının gerçek bir iman olduğunu kendisi de görecekti.